Ayrım 41.
Örgüt biçimlerinin kuralları. Birkaç yıl öncesinde nasıl örgütleneceğiz diye sorardın. Şimdi dev işçiyle nasıl örgütleneceğiz? Muhalefet meclisiyle nasıl örgütleneceğiz diye sorma vaktin gelmedi mi? Muhalefet meclisi ve dev işçinin yeterince açıklığa kavuşturulmamış öneriler olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa bu önerilerin hala sahipsiz olduğuna mı inanıyorsun? Ama bunlara sahip çıkmak ve bunları açıklığa kavuşturmak tam da sana havale edilmiş bir görevdi. Bütün itirazların diyelim ki doğrudur ama unutmamalısın ki tartışarak bulunan bu çözüm önerileri senin de tartışmasına ve uygulamasına katılımınla geliştirilebilir ve açıklığa kavuşmuş somut politik çözümler olabilir. Bunlar politikleşmiş toplumsal devrim anlayışının enterkonekte faaliyetindeki gerilla tarzının örgütlenmeleri olabilir. Muhalefet Meclisi. Muhalefet Meclisi de nereden çıktı? Muhalefet sokaktayken sosyalistlerin, devrimcilerin kendi aralarında birlik imkanlarını araştırdıkları bir dönemde sokaktaki muhalefetin sosyalistlere ve devrimcilere yanımıza gelin çağrısına bir yanıt anlamında senin yapabileceğin bir çağrı olarak. Birleşik Muhalefet Hareketi'ni yaratma çabası kendisine bir muhalefet meclisi yaratma gibi somut bir hedef ortaya koyabilir mi? Şu anda var olan her birliktelik, her muhalefet odağı, hangi düzeyde, hangi nitelikte olursa olsun, temsil gücü nasıl olursa olsun, böyle bir meclisin oluşumunda yer alabilir. Süreç içinde geçmişte iç savaş döneminde önerilen direniş komitelerine benzer bir anlayışla, bugünün mücadele koşullarına uyumlu olarak hayatın değişik alanlarında kurulacak muhalefet komiteleri böyle bir meclisin köşe taşları haline alabilirler. Böyle bir anlayış işçi hareketinde iş yeri komiteleri ile gençlik hareketinde amfi komiteleri ile dile getirilmekte, hangi görüşten olursa olsun bütün devrimciler ve muhalifler tarafından sahiplenmeyi beklemektedir. Muhalefet komiteleri iktidarı bugünden kazanmaya başlamayı amaçlayan bir sosyalizm anlayışının doğrudan demokrasi ve aktif kitle katılımı gereklerini birer nüve olarak üstlenebilir. Pozitif muhalefetin denek taşlarına dönüşebilir. İstediğimiz sosyalizmi kazanabilmek, demokratik diktatörlüklerin eline düşmek istemiyorsak ve bu düzenden hoşnut değilsek, kendi düzenimizi kurmaya hep birlikte başlamaktan akılcı bir yol düşünemeyiz. Demokrat sayı 3. Sokaktaki muhalefetin devrimcilere ve sosyalistlere haydi demesi yeter miydi? Peki nasıl olacaktı bu iş? Kim kurtaracaktı bunları? Muhalefet meclisini tartışmak ne demek? Seni biraz şaşırtmak istiyorum. Şaşkın arkadaşım, 1990 Aralık ayında üşenmeden mektup yazıp sorduğun soruların yanıtını hemen şimdi verebileceğim. Şunları yazmıştın. Demokrat'ın Ağustos sayısını okudum. Senin yazın bizim çevrede tahmin edebileceğinden daha fazla ilgi uyandırdı. Yazıyı ilk kez çok etraflı biçimde olmasa da bir genel toplantıda gündeme getirdik. Şimdi bu meseleyi tüm İsviçre genelinde yazılı ve veya sözlü tartışmaya sokmayı düşünüyoruz. Senin yazı bu haliyle genel bir çerçeve durumunda. Bu çerçevenin içini doldurmak gerekiyor. 1. Muhalefet komitelerinde nasıl yan yana duracağız? 2. Bu muhalefet komitelerindeki görev yetki dağılımı nasıl ve neye göre olacak? 3. Muhalefet komitelerinin iç hukuku nedir? 4. Muhalefet komiteleri hangi üst örgütlenmeye karşı sorumlu olacaklar ya da olacaklar mı? 5. Komitelerin muhalefet meclisinde temsili neye göre ve nasıl olacak? 6. Muhalefet meclisinde bir karşı kabine, gölge demek güzel değil, kurulacak mı? 7. Böyle bir hükümet kurulursa doğal olarak bir programa sahip olacaktır. Bu program neyin, kimin programı olacaktır? Ve daha birçok soru. Kendi aramızda konuşurken sana mektup yazma işi ortaya çıkınca bu işi ben tanıyorum, yazarım diye üzerime aldım. Yanıt gelmezse hemen aleyhinde propagandaya başlayacağım. Haberin olsun, sonra demedin deme. Ne de olsa harbi altındalıyız biz. İşte sana cevap bu kitap olsun. Ama asıl cevap senin vereceğin cevap. Bunu da biliyorsun. Aslında bunun fazla tartışılacak bir yanı yok. Çünkü bunu da meclisin kendisi tartışmalı. Nasıl olacağı, ne için olacağı kabaca belirlendikten sonra kuruluş sürecine hızla geçilmeli. Daha doğrusu kurup kurmamaktan önce önem taşıyan yön, Başlangıçta muhalefet meclisi çalışması yapmak olmalı. Çalışmanın yapılabilmesi ve giderek meclisin kurulabilmesi için gerekli adımlar belli. Bu adımları atmak mı zor? Meclisi önceden bütün unsurlarıyla ve ayrıntılı biçimde tanımlamaya çalışmak aslında bu meclis fikrine aykırı. Çünkü kendini tüzüğüyle, programıyla ayrıntılı biçimde tanımlama görevi de bu meclise bırakılmalı. Bu nedenle muhalefet meclisi önerisi öyle çok karmaşık bir öneri değil, basit bir öneri. Çünkü şöylesine basit bir tespit üzerine kurulu. Muhalefet güçleri her alanda ve her düzeyde örgütsüz ve dağınık bir görünüm arz ediyor. Devrimci demokratik muhalefet hareketinin öncüsü olma iddiasını taşımaları gereken devrimciler ve sosyalistler de yeterli örgütlülüğe sahip değiller. Bütün sosyalistler bu durumda ne yapmalı sorusuna ortak bir yanıt verebiliyorlar. Partileşelim. Parti ismini taşıyan, yasal yasal olmayan ve kendisini sosyalist olarak ifade eden örgütlenmeler yanı sıra, henüz parti ismini de taşımayan devrimci örgütlenmeler ve henüz örgütlenmede emekleme devresinde olan devrimci çevreler hareketlerden hiçbiri nesnel olarak partileşme ihtiyacını karşılayabilmiş değil. Bütün bunlara parti örgüt ve çevrelerden bağımsız olduğu söylenen çok sayıda solcuyu da ilave edersen, partileşme ihtiyacının ve isteğinin henüz sahipsiz ya da aynı anlama gelmek üzere çok sahipli olarak orta yerde durduğunu söyleyebilirsin. Bu durumda haliyle partileşelim isteğinden bir adım geri atılıyor. Bu isteğin de gerçekleşebilmesi için bu kez daha alçak gönüllü bir çağrı gündeme yerleşiyor. Birleşelim. Peki ama nasıl? Ne yapmalı? Sorusu bu adımda da kendini dayatıyor. Bir yanda kendilerini farklı isimlerle adlandıran çeşitli sol çevreler, diğer yanda mücadele platformları, işçi, gençlik, öğretmen ve benzeri muhalefet hareketleri var. Muhalefet meclisi önerisi bu tablo karşısındaki çözümü öncelikle farklı mücadele platformlarını ve farklı sol çevreleri bir araya getirmekte, bunların birliğini sağlamakta arıyor. Peki nasıl olacak bu iş? Kimler kuracak bu meclisi? İşlerliği nasıl olacak? Ve benzeri ve benzeri. Tek başına bu sorular bile bu meclisin bugünden yarına hemen kurulabilmesinin olanaksızlığını gösteriyor. Zaruri nedenlerle kuruluşun bir süreçte gerçekleşebileceği görülüyor. O halde bu öneride birleşelim isteğini sürece havale ederek erteleyen, birleşmeyi imkansız kılan bir öneri değil mi? Hayır. Birleşmenin imkanlarını yaratmayı amaçlayan bir çağrı. Bu anlamda devrimci demokratik muhalefet güçlerinin geri dönülmez yollara girmelerini önlemeyi de amaçlayan bir çağrı. Bu yanlış yollardan birincisi, atomize ve başına buyruk tarikatsı yapıların zaten cılız olan muhalefet hareketini çekiştirerek daha fazla parçalayan, kendinden menkul çeşitli öncülük misyonları ve bu tür parçalanmayı durduracak acil önlemlere ihtiyaç var. Yanlış yollardan ikincisi, var olan muhalefet potansiyelini reformist kanallarda düzen içi muhalefette hapsetmeye çalışan, hükümetten aferin almayı marifet sayan politikalar ve birleşmeyi böylece düzenin vitrininde sınırlayan çabalar olduğuna göre bu vitrinin parçalanması gerekiyor. Muhalefet meclisi önerisi ya da çağrısı, meclisin kuruluşunu beklemeden ve böyle bir kuruluşun gerçekleşebilmesi için ilk elde yapılması gerekenleri de içeriyor. İlk elde yapılabilir olan şu, bütün muhalefet güçleri haldeki en acil konu neyse bu somut zemin üzerinde buluşabilir ve birleşebilirler. Hareket noktası somut zeminler olmak durumunda. Herkesin bir şeyler yapmak istediği somut bir konuda ayrı yerlerden seslenmek ve tavır almak terk edilerek, aynı yerden seslenmek ve ortak tavır almak için girişimlerde bulunmak bunun bir yolu. Yıllar vardır ki farklı sol çevrelerin doğrudan bir araya gelmemek için öne sürdükleri gerekçelerinden vazgeçemedikleri biliniyorsa şimdilik dolaylı şekilde bir araya gelemezler mi? Herkesi kendi sandalyesinde aynı masa etrafında yer almaya, hangi tavrı alacağını söylemek ve yapmak için yer almayı kabul etmeye zorlamak anlamsız bir girişim sayılmamalı. Her biri kendi sandalyesi ile farklı muhalefet odakları, farklı siyasal görüşlerin dolaylı temsil edildiği platformlarda geçici bir meclis oluşturmaya pekala başlayabilirler. Herkes kendi sandalyesinde örgütü adına koltuğunun altında kendi dosyası programı ile ama herkes aynı masa etrafında üzerinde anlaşılacak somut bir sorunun çözümü için ortak tavır masasında. İşte muhalefetin meclisi böyle oluşmaya başlayabilir. Yavaş yavaş, küçük adımlarda ve büyük amaçlar için. Farklı muhalefet alanlarının ve farklı politik görüşlerin ortak tavır masası etrafında sadece karar alan değil, uygulayan ve uygulatan, yani yasama ve yürütme gücünü de elinde tutan bir meclis olmaya dönüşmemesi için tek neden ayrı kalmaya yemin etmiş olmak olabilir. Böyle bir platformun kendisini yeniden üretebilmesi için hiçbir maddi engel yok. Yeter ki bir kez masa başında oturup kalınmasın. Mücadeleye bir adım atılsın yeter ki. Bu birliktelik mücadele için kendini yeniden ve daha yetkin biçimlerde üretebilir. Ve bu süreçte mücadelenin meclisi giderek kalıcılaşarak muhalefetin meclisine de dönüşebilir. Muhalefet meclisi tartışılırken sen içeriden avukat aracılığıyla şunları söylemiştin. Bugün ülkemizdeki mevcut geniş demokratik, devrimci potansiyeli reformizmin etkilerinden çekerek devrimci bir doğruluğa yönlendirecek, birleştirici ve aktive edici bir mücadele ve örgütlenme anlayışına sahip olmak gerekir. Böyle bir anlayışın birleşik devrimci bir muhalefet hareketinin geliştirilmesine yönelik somut siyasetler ve siyasal programların örgüt biçimlerinin önerilmesini ve tartışılmasını olumlu ve gerekli bir şey olarak görüyorum. İşte muhalefet meclisi tartışmalarına kısaca böyle bir anlayışla yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir anlayışla geçmişte pek çok zararlarını çektiğimiz dar grupçu, rekabetçi, sektör anlayışlardan uzaklaşılabilirse devrimci mücadelenin önünde yeni geniş ufuklar açılabilir. Tabanda, çalışma alanlarında veya bölgesel düzeyde birliktelikler oluşturulabilir. Ülke düzeyinde böyle bir anlayışla birleşebilen devrimci demokratik kitlelerden, işçi, gençlik ve benzeri temsilcilerinden, parti, örgüt, grup temsilcilerinden oluşan, adı ister konsey, ister meclis, ister forum olsun, kalıcı ve ciddi organlar oluşturmaya çalışılabilir. Bu tür örgütlenmeler, ülkedeki siyasal gelişmeler ve örneğin körfez krizi, işçi eylemleri, ulusal sorun ve benzeri gibi sorunlar karşısında ciddi etkinlikler ve işler başarılabildiği oranda, ki ben pek çok ciddi ve önemli işin başarılabileceğine inanıyorum, emekçi halkların gözünde ciddi bir alternatif güç odağı olarak gelişebilecektir. Oğuzhan Müftüoğlu, Demokrat, sayı 9, sayfa 41. Sen de dışarıdan telefonla yapılan bir söyleşide şunları söylemiştin. Muhalefet meclisi çağrısında 3 nokta üzerine basılabilir. Birincisi, halkların somut sorunları zemininde bir faaliyetin yürütülmesi. İkincisi, doğan muhalefetin devrimci bir çizgiye oturtulabilmesi. Üçüncüsü de bu muhalefetin işçi sınıfı eksenli olabilmesi. Bu 3 nokta başkaları açısından nasıl yorumlanacaktır bilemiyorum. Ama benim için bugün solun üzerinde anlaşması ve bir çıkış yolu olarak değerlendirmesi gereken özellikler taşıyor. Muhalefet meclisinin sosyalist siyasal önderlik sorununu dışladığı iddiaları boş laftan ibaret. Ama geleneksel anlayışı iyi tanıdığımdan kestirebiliyorum. Çünkü muhalefet meclisi çağrısında veri olarak kimsenin önderliğinin geçerli olmadığı belirtiliyor. Bence de çok doğru. Sosyalist hareket içerisinde geleneksel olarak birilerinin atanmış önder olabildikleri az rastlanan bir durum değil. Oysa muhalefet meclisi çağrısı her dönemde önderliğin mücadele içerisinde kanıtlanması gerektiğini öne sürüyor. Buna tamamıyla katılıyorum. Önderliği tartışmada kanıtlayabilme olanağı yoktur. Tartışma bunun bir öğesi olabilir ama kanıtlama alanı bizzat mücadelenin kendisidir. Benim yanında durmaya çalıştığım öneriler mücadele zeminini benimseyen önerilerdir. Bu zemin içerisinde siyasal birliğe ulaşmak mümkündür ve birini öne ya da arkaya koymak gibi bir düşüncem yok. Çağrıdaki muhalefetin devrimci kılınması görüşü, sosyalist alternatifin genel muhalefet içerisinde eritilmesine karşı oldukça sağlam bir zemin. Sağlam ama sağlanması o kadar kolay değil. Şimdiye kadar bazı kesimler keskin söylem üreterek devrimcilik sıfatını kolayca kazandıklarını sandılar. Ama bunlar solun devrimci kanadı gözünde ancak komik oldular. Şimdi bunların çoğu piyasada ve hareketin düşük bir noktasından yararlanarak önderlik kapabileceklerini sanıyorlar. Tabii yanılıyorlar. Devrimcilerin içgüdüleri bile bunları bir kenara itmeye yeter diye düşünüyorum. Muhalefetin devrimci kılınması demek, onun eylemlerinde sistemle uzlaşmayan girişimler geliştirmesi demektir. Bunu yapmadan bilmek olanaklı değil, onun için de eylemlilik zemini şart. Nihayet muhalefetin işçi eksenli olarak geliştirilmeye çalışılması noktasında ihtilalci bir işçi sınıfı çizgisi oluşturulmasının olanakları ortaya çıkar. Önerinin bu çizgilere sahip çıktığı durumda onun popülist karakterli olduğunu söyleyebilmek olanaklı değildir. Ayrıca halktan bahsedilen her yerde popülizm bulan ve bunun yarattığı kötü çağrışımlardan yararlanmaya çalışan doktrinlerin Türkiye ve Kürdistan'da hiçbir iş becerebildikleri kanısında değilim. Bunlar işçi sınıfından en saf halinde en çok bahsettikleri zaman en ihtilalci işçi sınıfı devrimcisi olduklarını sanıyorlar. Ama şimdiye kadarki deney bu söylem sahiplerinin işçi sınıfıyla hiçbir ciddi önderlik ilişkisi geliştirmediklerini ortaya koymuştur. Zaten bir klişeleri var. Demokratik devrim savunanlar popülisttir diye. Tipteki ayrılıklardan beri dinler dururuz bunu. Ama ihtilalcilerin hangi kesimden çıktığını tarih gösterdi. Hangi adla adlandırılırsa adlandırılsın, biraz önce üzerinde durduğum prensipler temelinde sol içerisinde bir eylem birliği geliştirilebilir. Böyle bir eylem birliği yaptığı ve yapacağı işleri tartışabileceği ortak bir meclise sahip olabildiği takdirde ortak politik tartışmalar da yürütebilecek demektir. Politik tartışmaların yapılabildiği bir zeminde teorik ve ideolojik tartışmaların cereyan edemeyeceğini düşünmemek gerekir. Ve bu tartışma ve değerlendirmeler bir yayınla en geniş kesimlere ulaştırılabilir. BTDK'da bu konuda iyi örnek verildi. Nasıl yayın çıkaracağız tartışmasında hiçbir yere varılmazken kendiliğinden bir prosedür içerisinde 8 ay boyunca ortak yayın çıkarıldı. Tartışma metinlerinin peş peşe yayınlanması basbayağı periyodik bir yayın oluşturdu. Ama bunlar sadece tartışmaları içeriyordu. Politik alan üzerine doğrudan müdahalelere yer yoktu. İşte böyle bir boyut kazandırıldığında teorik politik bir yayın gerçekleştirilmiş olabilir. Tabii bunların içeriklere göre ayrı yayınlar oluşturmaları daha doğrudur diye düşünüyorum. Esas olan prensiplerin benimsenmesi ve bu öneriye aktüalite kazandırabilmektir. Başkalarıyla iş yapmak niyetinde olanlar, onların görüşlerinin de öneriyi şekillendirmeye katılmasına olanak sağlayıcı biçimde önerilerini ortaya koymalıdırlar. Sorunun her bir detayı üzerine anlaşmaya çalışmak yerine genel bir çerçeveyi ortakça benimsemek doğrudur. Böyle bir şekillenme içerisinde sisteme alternatif oluşturacak bir programın oluşturulmasını olanaksız görmek ancak bahsettiğimiz prensiplerin ortada olmamasıyla mümkündür. Bu prensipleri benimseyenler, muhalefetin diğer kesimlerinden farklı olarak ortak alternatif bir programı oluşturabilirler. Üstelik böyle bir zemin içerisinde dile getirecekleri programın etkinliği de en geniş çerçeve yaşayabilme şansına sahip olurlar. O zaman böyle bir program, bir kesimin arzularının dile getirilmesi olmaktan çıkarak sistem değiştirme arzusunda olan en geniş çevrenin manifestosu haline gelebilme şansına da sahip olabilir. Ayrıca programsız kalınacağından korkmamak gerekiyor. Herkesin cebinde bir program zaten şimdi de var. Mahir Sayın, Demokrat sayı 6 sayfa 48. Seninle hiç karşılaşmadık ama muhalefet meclisine dair görüşlerini bir gün yine dışarıdan faks ile gelen ve dergide yayınlanan yazından öğrendim. Birçok konuda farklı düşünüyor olmama rağmen şu temel gerçeğe katılıyorum. Eğer bir yanda mücadele platformları, diğer yanda sol çevreler duruyorsa, çözümün öncelikle bunların bir araya getirilmesinde, yani bunların birliğinin sağlanmasında aranması gerekmez mi? Bu görüş, solun maksimum birliktelik ihtiyacını, Türkiye'nin güçlü bir sol muhalefete olan acil ihtiyacıyla birleştiren somut bir anlayıştır. Solun marjinallikten çıkması, solun değil Türkiye'nin meselesidir. 12 Eylülcü propagandanın aksine, Türkiye solun varlığından dolayı değil, yokluğundan dolayı acı çekmektedir. Güçlü sol muhalefetin yokluğunun bugünkü aktüel politik durumla ilişkisine bir nebze değinmek, muhalefet meclisi önerisinin bir fantazi olmadığını gösterebilir. Sokakları dolduran yüz binler nerede? 1 Mayıs alanlarında arayıp da bulamayan kötümser solcu, durum daha kötü ama halk sakin diyerek şaşıp kalıyor. Her şey gibi sınıf çelişkilerinin de çekip gittiğini sanıyoruz. Oysa 1 Mayıs alanlarına bakmak yerine cami avlularına göz atmak yararlı olur. Tehlikenin özü irticanın kendisi değildir, solun yokluğudur. Solun yokluğunda sınıfsal çelişkilerle büyüyen halk hoşnutsuzluğu, İslam fundamentalizmine yöneliyor. Politik kutuplaşma çarpılıyor. Laik, antilaik kutuplaşmasına dönüşüyor ve ülkenin bütün meseleleri bu kutuplaşmanın prizmasından geçerek daha da çarpıklaşıyor. Bu kutuplaşmadan ilerici bir alternatif çıkmaz. Bu kutuplaşmanın demokratik çözümü de yoktur. Laik, antilaik kutuplaşma bir kere sosyal politik kutuplaşmanın üzerini örttü mü, artık bu kutuplaşmanın çözümü İslami cihat, askeri darbe. Türk-İslam sentezi denilen sivil darbe ya da kanlı mezhep, tarikat kavgaları tarafından belirlenir. İki askeri bloklu dünyanın demonte olduğu fakat yenisinin henüz kurulmadığı belirsizliklerle dolu geçiş döneminde bu kutuplaşma herkes için felakete yol açar. Eğer güçlü bir sol muhalefet politik kutuplaşmayı ülkenin gerçek meseleleri temelinde ve devrimci bir perspektife manevi bir boyut, hümanist ve demokratik nitelik kazandırmak suretiyle yeniden oluşturma görevini yerine getirmezse tehlike büyük bir hızla büyüyecektir. Misyonu sosyal politik kutuplaşmaları yumuşatmak olan parlamenter muhalefet, laik antilaik kutuplaşması tarafından örtülen sosyal politik çelişkileri açığa çıkarıcı rol ya oynamaz ya da bu kutuplaşmanın etkisi altında söz konusu rolünden büsbütün vazgeçer. Laik antilaik kavgasının kızışması oranında bu muhalefet ya cuntanın ya da şeriatçının çekim merkezine doğru sürüklenmekten kurtulamaz. Uzun süre bu kutuplaşmanın dışında kalamaz. İslami devrimi yukarıdan yani devletçi yoldan yatıştırmanın cunta dışındaki alternatifi bugün adım adım uygulanan Türk-İslam sentezidir. Bu strateji laisizmden devlet eliyle uzaklaşmadır. 12 Eylül, vurguncusu sermayenin bir elinde ay yıldızlı bayrağı, diğerinde yeşil sancağı sallayarak hüküm sürmesidir. Bölgede Trakya ve Kıbrıs'tan Kafkaslara ve Orta Doğu'dan Asya içlerine kadar güç merkezi olma yeltenişidir. Laik antilaik kutuplaşması koşullarında ne İslami cihat korkusuyla cuntanın ne de cunta korkusuyla şeriatçının çekim alanına girmeyecek olan güç Marksist, sosyalist soldur. Burada yalnızca bu sol güç bağımsız bir rol oynayabilir. Ordusu, parlamentosu, sünnisi, alevisiyle Türkiye'nin sonu belirsiz, laik antilaik kavgasına sürüklenmesini ancak güçlü bir sol muhalefet, ülkenin, halkın, gerçek meseleleri temelinde kutuplaşmayı açığa çıkararak önleyebilir. General Ali Kışla'ya, imamı camiye, halkı ise devlet ve ekonomiyi yönetmeye yalnızca sol yönlendirebilir. İşte bu nedenle Türkiye'nin güçlü bir sol muhalefete olan ihtiyacı acildir. Mesele solu kurtarmak değil, Türkiye'yi laik antilaik kavgasından bir başka sivil laik kavgayı alevlendirerek kurtarmaktır. Yine mi kavga denecek? Çivi çiviyi söker. Yalnızca böyle bir kavga hem laik hem de antilaik cephede yer alan en geniş güçleri devlet iktidarına karşı birleştirebilir ve kardeş kavgasını önleyebilir. Eğer bu görev başarılamazsa 12 Eylül'de solu ezmekle övünenler ve duvar göçtü, sol bitti diye ellerini ovuşturanlar, olup bitenler karşısında 12 Eylül öncesinin anarşi, terör, bölücülük günlerini arayacaklardır.